Ayrım 40.
Aslında 23 yıldan beri var olan o devletin sorumluluğunu taşıyanlar arasında daha 8-10 ay öncesine kadar onlar da vardı. CHP'liler bunu sık sık hatırlatmaya çalışıyorlardı ama bu Demokrat Parti'nin giderek artan yandaşlarını fazla etkilemiyordu. Gerçi Demokrat Partililer de çok partili seçim kampanyasının ustası değildi. Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan'dan başlayarak merkezdeki ve illerdeki yöneticilerinin hepsi tek parti usulleriyle yetişmişti. Ama aralarında Adnan Menderes gibi serbest fırkanın kısa süren yaşamında muhalefet deneyimi geçirenler vardı. Devletin yerine halkı tutmak o deneyimden çıkan derslerden biriydi. Tabii o denemeden çıkan bir başka ders de dikkatli olmaktı. Seçim mitinglerinde halkın arasına karışabilecek tahrikçilere fırsat vermemekti. Çünkü ülkede demokratikleşme niyetleri ne kadar güçlü olursa olsun bunu istemeyenler de eksik değildi. Serbest fırka dönemindeki gibi bu işin durmasını teşvik etmek için bahane arıyorlardı. DP kurucuları bu iki dersten bazen birine bazen ötekine ağırlık veren esnek bir politika çizgisi izliyorlardı. Parti içindeki muhalefeti daha da sertleştirme isteklerini frenlemeye çalışıyorlardı. Yeter afişi. Temmuz ayının ilk haftasında şehirlerin duvarlarına ve tahta perdelerine iki partinin afişleri asılmaya başladı. CHP'nin afişlerinde Atatürk ve İnönü'nün karşılıklı fotoğraflarına yer verilmişti. Demokrat Parti'ninkilerde ise dur işareti vermek için yukarıya kaldırılmışa benzeyen kocaman bir el resmi vardı. Bileğine ay yıldızlı bir kurdele bağlanmıştı. Yanındaki yazıda "Yeter, söz milletindir" deniliyordu. Altında da Demokrat Parti'nin adı vardı. Afişin ressamı yüksek mimar Selçuk Milar'dı. Atatürk ve İnönü'nün resmi kıyafetteki siyah beyaz fotoğraflarına karşı Selçuk Milar'ın "Artık yeter" işareti veren renkli ve hareketli el afişi çok daha etkiliydi. İktidar Partisi bunun farkındaydı. Kendi propagandacıları İnönü'nün yanında Atatürk'ün de fotoğrafını kullanarak halkın milli duygularına seslenmek istemişlerdi. DP'nin afişi ise savaş yıllarının idari ve ekonomik sıkıntılarını henüz unutmamış olan halktaki değişim isteğini ifade ediyordu. Afişlerde resim olur mu tartışması hemen o günlerde başladı. Uzun süre devam ettikten sonra daha sonraki seçim kanunlarının hazırlanışına yansıyacaktı. Seçim afişlerinde resim ve fotoğraf kullanılması yasaklanacaktı. Partilerin afişlerinde sadece yazı kullanabilecekleri uzun yıllar yürürlükte kalan bir kural haline gelecekti. Ama 1946 seçiminde öyle bir kural yoktu. Demokrat Parti'nin aday listelerindeki yeni ve etkili isimlerden biri Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Adaylığı kabul etmesi sürpriz olmuştu. Daha emekliye ayrılışı sırasında İnönü'nün yaptığı adaylık önerisini "Siyaset benim işim değil" diye reddeden Çakmak bu defa Bayar'ın önerisine evet demişti. Ancak DP listesine girmekle beraber DP üyesi olmak istemiyordu. Müstakil bağımsız kalacaktı. Bu listelerde ve oy pusulalarında belli edilecekti. Bir partinin listesinde bağımsız olarak yer almak o zaman mümkündü. DP listesinde Mareşal'in dışında da genel veya yerel düzeyde etkili isimler vardı. Dört kurucudan başka Refik Şevket İnce, Ekrem Hayri Üstündağ, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu çevrelerinde tanınmış kişilerdi. Politikacıların yanında Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şiirde, Zeki Rıza Sporel, Fenerbahçeli Zeki gibi sporda ünlü olanlar da vardı. Mümkün olduğu kadar çok meslekten aday gösterilmesine çalışılmıştı. General olarak Sadık Aldoğan, gazeteci olarak Cihat Baban, şoför olarak Cemiyet Başkanı Senihi Yürüten onlar arasındaydı. CHP listelerinde yeni isimler çoktu. İsmail Rüştü Aksal, Vedat Dicleli gibi parti içine yeni bir hava getirecek gençler de vardı. Fakat eski kadrolar daha ağır basıyordu. O görüntüsüyle CHP listeleri eskiyi temsil ediyor gibiydi. DP listeleri ise eskinin değişmesini isteyen yeniyi. Çünkü DP'de eskiden milletvekilliği yapmış olan 8-10 eski politikacının dışında tüm adaylar eğer seçilirlerse ilk defa meclise gireceklerdi. Yaşları ileri de olsa aktif politikada yeni sayılırlardı. seçim sistemi ve radyo. Seçim sistemi çoğunluk sistemiydi. Partiler oy pusulalarını ayrı ayrı bastıracaklardı. Seçmenler adaylardan birini veya birkaçını silip yerlerine başkalarını yazabilirdi ama bunu yapanların çok fazla olmayacağı belliydi. Asıl yarış aday isimleri arasında değil, partilerin aday pusulaları arasında olacaktı. Bu durumda bir ilde hangi parti öne geçerse o ildeki milletvekillerinin tümünü çıkarma şansına sahipti. Bu göz önünde tutularak partilere aynı ismi birden fazla yerde aday gösterme hakkı verilmişti ki partiler önemli isimlerinin aday olduğu yerlerde azınlıkta kalırlarsa o isimlerin başka yerden kazanması mümkün olsun, meclis dışında kalmasınlar. Demokrat Parti bu olanağı geniş bir şekilde kullandı. Mareşal Fevzi Çakmak'ı 4 ilden Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum aday gösterdi. Kurucular da 3'er ilden aday oldular. Bayar'ın illeri İstanbul, İzmir, Bursa, Menderes'inkiler, Aydın, Kütahya, Manisa'ydı. Bunun o adayların kazanma şansını arttırmasının yanında bir faydası da şuydu. Bütün bu önemli illerin her birinin listesi etkili isimlerle güçlendirilmiş oluyordu. Birden fazla ilden kazanan aday bunlardan birini tercih edecekti. Kazandığı öteki ilde veya illerde bu yüzden ortaya çıkacak boşalma daha sonra yapılacak ara seçimde giderilecekti. Seçim kampanyası sırasında en görkemli gösteri, Mareşal'in İstanbul'a gelişinde binlerce kişi tarafından karşılanmasıydı. Bayar'a da gittiği her yerde büyük tezahürat yapılıyordu. Bayar konuşmalarında fazla polemik yapmıyordu. Söylediği en sert cümle, "Türk milleti CHP'nin karşısındadır."dı. CHP iktidarının en fazla kullandığı propaganda amacı radyoydu. İnönü'nün konuşmaları, Cumhurbaşkanı Saracoğlu'nun konuşmaları başbakan olduğu gerekçesiyle her zaman yayınlanabiliyordu. Ama muhalefet sözcülerinin işi devlet görevi sayılmadığı için onlar bu imkandan faydalanamıyordu. Ülkenin tek radyosunda muhalefetin de sesini duyurabilmesi geleneği daha yerleşmemişti. Bunun ilk uygulaması uzun tartışmalardan sonra 1950 seçimi öncesinde CHP iktidarınca başlatılacaktı. Fakat bu daha sonra DP iktidarınca kaldırılacaktı. Muhalefet 1954'ten 1961'e kadar radyodan uzak tutulacaktı. Ve seçim. 21 Temmuz 1946 seçimine bu şekilde gelindi. Kabul edilen seçim kanununun getirdiği bazı yeniliklere rağmen seçim güvenliğini sağlamaktan uzak kaldığı gerçeği o gün daha iyi anlaşıldı. Seçimin yönetiminde valiler ve kaymakamlarla belediye başkanlarına verilen yetkiler yer yer kötüye kullanılabiliyordu. Seçmenin sandık başlarındaki açıklık dolayısıyla etki altında bırakılması mümkün oluyordu. Sayımın gizli olması da gerçek dışı tutanak tutulmasına fırsat veriyordu. O gün gece yarısından itibaren başta İstanbul olmak üzere seçim sonuçlarının değiştirilmiş olduğu iddiaları güçlendi. Bunlar DP'lilerin ve onlara oy verenlerin şiddetli tepkilerine yol açtı. İstanbul'daki sıkı yönetim bunların gazetelere yansımasını önlüyordu. Bu konudaki haberler ve demeçler sıkı yönetimin olmadığı illerdeki yerel basın yoluyla yayınlanabiliyordu. Açıklanan sonuçlara göre 465 üyeli mecliste Demokrat Parti 66 üyelik kazanmıştı. DP'liler gerçekteki kazançlarının bundan çok daha yüksek olduğunu öne sürüyorlardı. Hatta bazıları DP iktidarı kazanmıştı iddiasını öne sürüyordu ki bunu yıllarca tekrarlamaktan bıkmayacaklardı. Oysa bu matematik olarak mümkün değildi. Çünkü DP 465 milletvekilliği için ancak 273 aday gösterebilmişti. Onlardan bir kısmı da birkaç yerden birden adaydı. DP'nin seçimde yolsuzluk yapıldığı iddiasını sürdürdüğü illerdeki milletvekili sayısı ise 200'ü buluyordu. Yani tüm itirazları kabul edilse bile kazanacağı milletvekili sayısı çoğunluk yani iktidar sayısı olan 233'e ulaşamazdı. Ancak seçim sonuçlarına İstanbul başta olmak üzere belli illerde kanunsuz ve münasebetsiz müdahaleler yapıldığı ve bazı sonuçların sayım masasında değiştiği muhakkaktı. ülkede siyasetçisi ve bürokratıyla iktidar mensuplarının bir kısmı seçimde yenilmeyi içlerine sindirmeye henüz alışmamışlardı. Meclisin açılışı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra DP içinde DP'den milletvekili olanların meclisten çekilmesini ve meclisin gayrimeşru ilan edilmesini isteyenler oldu. Fakat şunu da belirttiler, meclisin en azından ilk oturumlarına katılacaklardı. Söyleyeceklerini orada söyleyeceklerdi. Yeni meclis 5 Ağustos günü toplanıyordu. O gün Ankara seçim sonuçlarına karşı büyük bir protesto gösterisine sahne oldu. İstanbul'daki sıkı yönetim böyle şeylere imkan vermiyordu. Ama Ankara'da sıkı yönetim yoktu. Meclisin açılışı için yeni milletvekilleriyle birlikte Ankara'ya ülkenin birçok yerinden DP'li gruplar gelmişti. Bunlar Ulus Meydanı'ndan meclis yakınlarına da yaklaşarak sloganlar atıyorlardı. O zamanlar Kızılay tarafından meclise gitmek için kullanılan asıl yol Bankalar Caddesi yoluydu. Oradan Merkez Bankası önünden geçilerek Ulus'a gelinirdi. Heykelin önünden aşağı sapılır meclise ulaşılırdı. O yol üzerinde DP yandaşlarından oluşan büyük bir topluluk, önlerinden DP'li milletvekilleri geçerse coşkuyla alkışlıyorlardı, CHP'liler geçerse yuhalıyorlardı. Tabii bu alkışlama ve yuhalama işinde isabet sağlamak çok da kolay değildi. Milletvekillerinin çoğu yeniydi, toplananların siyasete ilgileri de yeniydi. Meclise doğru yürüyenlerin hangileri milletvekilidir, milletvekili olanların da hangisi DP'li, hangisi CHP'lidir bilenler azdı. Bunu soruşturup topluca tavır belirlemek zaman alıyordu. O arada yanlışlıkla yuhalanan DP'liler ya da yanlışlıkla alkışlanan CHP'liler de oluyordu. Yeni dönemin meclisinin açılışı sırasında bina dışındaki bu gösteriler ilginçti ama binanın içi daha da ilginçti. Mecliste 1925'ten beri ilk defa bir muhalif partiden seçilmiş milletvekilleri vardı. Sayıları kanunsuzluklar yapılmasa daha fazla olacaktı ama aralarında Mareşal Fevzi Çakmak gibi bir İstiklal Savaşı kahramanı ile Celal Bayar gibi Atatürk'ün bir eski başbakanının bulunduğu 66 milletvekili de bir ilk olarak az sayılmazdı. Ağırlıkları sayılarından çok daha fazlaydı. Açılış oturumu heyecanlı oldu. Seçim gecesi yaşananlar koridorlarda yüksek sesle konuşuluyordu. DP'den yeni seçilen milletvekilleri CHP'li tanıdıklarıyla bunu tartışıyorlardı. Tartışmalar genel kurul toplantıları başlayana kadar sürdü, sonra biraz duruldu. Genel kurul salonunda Demokrat Partililere ayrılan yer kürsüden bakışla sağdaki sıralardı. Onlar soldakileri istemişlerdi ama bu bir sorun yaratmadı. İki parti arasında solculuk-sağcılık ayrılığı henüz gelişmemişti. İki partide de görüşleri birbirlerine benzeyenler çoktu. Meclis başkanlığına CHP'nin adayı Kazım Karabekir seçildi. DP'liler ona karşı seçilemeyeceğini bilseler de tutumlarını belli etmek için bir aday göstermişlerdi. Adayları eski Dışişleri Bakanlarından Yusuf Kemal Tengirşenk'ti. Karabekir'in 379 oyuna karşı 58 oy almıştı. Daha sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde DP'nin İnönü'ye karşı adayı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. 50 oy aldı. İnönü 388 oyla yeniden seçildi. Gelenek gereği meclis başkanı Çankaya Köşkü'ne gidip onu alacak, meclise gelirken yanında olacaktı. Bu geliş sonradan polemik konusu yapıldı. Çünkü İnönü'nün arabası meclise Bankalar Caddesi yoluyla değil, Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Stadı'na saparak alt yoldan gelmişti. Cumhurbaşkanının koruma memurları herhalde öteki yoldaki kalabalığı göz önünde tutmuşlardı. Bu, İnönü meclise yol değiştirerek girdi diye değil, meclise arka kapıdan girdi saptırmasıyla anlatılıp durdu. Ayağa kalkılır mı, kalkılmaz mı? Cumhurbaşkanının genel kurul salonuna girerek yemin edişi sırasında günün asıl sürprizi yaşandı. O vakte kadar Cumhurbaşkanı salonda görünür görünmez herkesin ayağa kalkması geleneği vardı. Milletvekilleri o ayağa kalkma anında devlet başkanından alkışlarını da esirgemezlerdi. Bu defa İnönü'nün salona girişinde CHP'liler bunu yaparken DP'liler oturdukları yerden kımıldamadılar. İnönü'yü alkışlayacakları zaten tahmin edilmiyordu ama bu oturma eylemi hiç beklenmiyordu. Bunu herhalde son dakikalarda kararlaştırmışlardı. Bu CHP'li milletvekillerinin ayıp ayıp diye gösterdikleri tepkilere neden oldu. Devlet başkanlarına karşıtları tarafından da saygı gösterilmesi dünyanın her tarafında gelenekselleşmişti. DP'liler bu geleneği çiğnemekle suçlandı. DP yönetiminin bu suçlamalara cevabı şöyle oldu. Bizim inancımıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Meclis kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Bu büyük lafın arkasına nasıl geldiğini ben ileride gazeteci olarak hep izleyecektim. Demokrat Partililer 1950'de iktidara gelip Bayar'ı Cumhurbaşkanı seçtikten sonra bunun sıkıntısını çok çekeceklerdi. Bayar'ı ilk seçtikleri gün onun salona girişinde ne yapacaklarını şaşıracaklar, eski tutumlarıyla tutarlı kalmak için onu oturdukları yerden kalkmadan alkışlamaya çalışacaklardı. İçlerinden heyecanlarını tutamayanlar gene de yerlerinden fırlayacaklar, arkadaşları tarafından eteklerinden tutularak oturtulacaklardı. Bu yüzden kendi aralarında da tartışmalar çıkacaktı. DP'li Cumhurbaşkanı'nı meclise girişinde hep birlikte ayağa kalkarak selamlayan parti grubu, muhalefetteki CHP grubu olacaktı. DP'lilerin başlattığı bu ayağa kalkıp kalkmama sorununun tamamen ortadan kalkması ve Cumhurbaşkanı'na gösterilecek saygının normalleşmesi için aradan bir hayli zaman geçmesi gerekecekti. Sert hükümet. 21 Temmuz sonrasında DP içinde de CHP içinde de sertleşme talepleri artıyordu. İnönü seçimin artık gelip geçtiğini, tek tek seçim sonuçlarına itirazları olanların kanun yollarına başvurmaları gerektiğini söylemiş ama bu konunun siyaset alanında kurcalanıp durmasına ve meclisin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermeyeceğini bildirmişti. O yoldaki kararlılığını seçimden sonraki başbakan seçimiyle de gösterdi. Hükümeti kurmakla görevlendirdiği politikacı, CHP'nin tek parti dönemindeki ilk genel sekreteri Recep Peker'di. Askerlikten gelmişti. Genel sekreterlik görevinde uzun süre kalmış, parti ilkelerini ödünsüz savunmasıyla tanınmıştı. İçişleri, Savunma ve Bayındırlık Bakanlıklarında bulunmuştu. Demokrat Parti'nin kuruluşu sırasında o da Bayar ve arkadaşları gibi bütçeye karşı oy kullanmış fakat kürsüden onlarla birlikte olmadığını belirten bir açıklama yapmıştı. Genel sekreterlikten ayrılışından sonraki yıllar içinde uzun süre görevsiz kalmıştı. Şimdi işte dönemin en önemli görevinin başına getiriliyordu. Memlekette huzur ve sükunu korumak onun sorumluluğu altındaydı. Recep Peker'in kurduğu hükümetin sert olacağının işareti sadece kendisinin sert olarak tanınması değildi. İçişleri Bakanlığı'na getirdiği Şükrü Sökmensüer de öyleydi. Askerlikten ve emniyetten geliyordu. Hatay'ın Türkiye'ye katılması sürecinde önemli görevler üstlenmişti. CHP'nin müfritlerinden sayılıyordu. Ben Recep Peker'i görmemiştim ama Şükrü Sökmensüer komşumuzdu. Babam beni onunla tanıştırmıştı. Bahçeli evlerdeki ilk kooperatifin bize yakın iki katlı pembe evlerinden birinde otururdu. Öteki milletvekilleri gibi durakta otobüs beklerdi. Yüzü pek gülmezdi. Kaşları tıpkı Hasan Ali Yücel gibi çok gürdü. Herhalde bu yüzden uzun yıllar sonraki belgesel yayınlarda Yücel'le Sökmensüer'in görüntüleri sık sık birbirlerine karıştırılacaktı. Kızı Sanaç mahallemizin bize akran yaşlardaki güzel kızlarındandı. Yeni hükümetin en dikkati çeken özelliklerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan değişiklikti. Orada artık Hasan Ali Yücel yoktu. Yerine Reşat Şemsettin Sirer getirilmişti. O da bir eğitimciydi. Fakat bilinen tutumları Yücel'inkilere zıt sayılırdı. Yücel'e son sıralarda yapılan suçlamalar onun solcuları himaye ederek solculuk yaptığı yolundaydı. Sirer ise sola karşı bir milliyetçi olarak tanınırdı. Bu değişiklik hükümetin milli eğitim politikasının da değişebileceğinin işaretiydi. Diğer bakanlar arasında da Mümtaz Ökmen, Cevdet Kerim İnce Dayı gibi particiliği kuvvetli olan politikacılar vardı. Rus notası. Peker hükümeti 1946'nın 6 Ağustos günü kurulmuştu. Ondan hemen 2 gün sonra Türkiye ile Rusya arasında giderek bozulmakta olan ilişkiler biraz daha bozuldu. Sovyetler Birliği Türkiye'ye yeni bir nota vermişti. Aynı şekilde ABD ve İngiltere'ye de. Potsdam Konferansı kararlarına dayandığını bildirerek birer nota vermişti. Türkiye'den eski şikayetlerini ve taleplerini tekrarlayarak şunları istiyordu. 1. Montreux Sözleşmesi'nin Sovyet tezine uygun olarak değiştirilmesine razı olmasını. 2. Boğazların Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin ortak imkanlarıyla savunulmasına razı olmasını. Türkiye'nin buna ne cevap vereceği belliydi. Birinci konuda Montreux'un değiştirilmesine gerekli görmüyordu ama bu konu imzacı devletlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin katılacağı bir toplantıda tartışılabilirdi. İkinci konuda ise cevabı kesin bir ret kararıydı. Boğazların savunması Türkiye'nin yetki ve sorumluluk alanındaydı. Bunun başka bir ülkeyle paylaşılması hiçbir zaman söz konusu olamazdı. Türkiye Sovyetlere cevabını bu defa Missouri'nin İstanbul'u ziyaretinden öncesine göre biraz daha rahatlamış olarak verecekti. O ziyaretle ve o ziyareti izleyen Türk-Amerikan temaslarıyla Ruslar karşısında yalnız kalmaktan kurtulma yoluna girmişti. Fakat o yolun daha başındaydı. Diplomatik açıdan yalnız sayılmasa bile Rusya'dan gelecek fiili bir hareket karşısında fiili destek bulması birdenbire gerçekleşemezdi. Bunun sağlanması gene de zaman alırdı. Cumhurbaşkanı İnönü bu açıdan iktidarla muhalefet arasındaki anlaşmazlıkların dış politikaya yansıtılmamasına önem veriyordu. Milli birlik havası içinde kalınmasını istiyordu. Buna Celal Bayar'ın da bir itirazı yoktu. Ama onun önceliği iç politikadaki sorunların çözüm yoluna girmesiydi. Peker hükümetiyle bunun sağlanabileceğini sanmıyordu. Sine-i Millet sözleri. Peker hükümetinin mecliste programını okuyup güven oyu alması olaylı oldu. Meclis gündemi programın okunduğu gün güven oyu görüşmelerinin başlamasını ve hemen o gün oylanmasını öngörüyordu. DP'liler buna toplantıdan önce itiraz ettiler. Program okunduktan sonra bunun üzerinde çalışıp görüşümüzü belirlememiz lazım. Görüşmeleri birkaç gün sonra yapalım dediler. İktidar politikacıları bunu kabul etmediler. Program görüşmeleri şimdiye kadar hep böyle oluyor. Geleneği bozamayız dediler. Sorun büyüdü. DP'liler buna şöyle cevap verdiler. O gelenek tek parti döneminin geleneğiydi. Program o zaman önce parti grubunda konuşulurdu. Meclisteki konuşmalar için hazırlanmaya gene de vakit olurdu. Şimdi güya çok partiliyiz ama muhalefete hiç hazırlanma vakti bırakmıyorsunuz. Bu şartlar altında görevimizi yapamayız. CHP'liler ise kestirip attılar. Siz sorun çıkarmak için bahane arıyorsunuz. Sizin için usul değiştiremeyiz. Ve anlaşma sağlanamadı. Meclis toplantısı açıldıktan sonra DP'lilerin verdiği görüşmeleri erteleyelim önergesi de reddedilince DP grubu bunu protesto için topluca meclis salonunu terk etti. Peker hükümetinin program görüşmeleri muhalefetsiz bir mecliste yapıldı. Muhalefet görüşmeler bittikten sonra salona oylamaya katılmak için girdi. Ret oyu verdi. Hükümet 53'e karşı 378 oyla güven oyu aldı. Bu olay iktidarla muhalefet arasındaki gerginliği daha da artırdı. DP'liler arasında meclisi tamamen terk edelim diyenler zaten vardı. Sine-i Millet sözü o zamanlar çıkmıştı. Sine-i Millet'e gideriz. Yani kendimizi milletin kolları arasına atarız. Başımızı onun göğsüne dayarız. Millet bizi kucaklar. İktidar bundan korkar. Sonunda bizim dediğimizi kabul eder. Güvenceli bir seçim yapmak zorunda kalır. Önerdikleri strateji buydu. Bayar Menderes ve yakın arkadaşları ise o stratejinin isabetli olduğuna inanmıyorlardı.